Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali As Suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 25 Kisven 1402, Hicri Kameri 4 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 15 Mart 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Sayın Kasım Alcan ile Türkiye-Rusya ilişkileri etrafında yapılan röportaj, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar, iyi yaşamak sanatı ve hidayet hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Avendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma Namazı Hatibi, İslam aleminin birinci meselesinin Gazze ve Filistin meselesi olduğunu belirtti. Google, İsrail'in katliamı için izleme motoru. Siyonist rejimin Gazze Savaşı ile ilgili 7 yalanı. Almanya, İsrail'e kimyasal silah veriyor mu? FIFA'nın Muhammed Barakat'ın şehadetine ilişkin sessizliğine eleştiri. Ve Nasır Kenani, Amerika her türlü insan hakkını ihlal etmekle suçlanıyor dedi. Şimdi haberler. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Gazze ve Filistin meselesini İslam dünyasının birinci sorunu olarak değerlendirdi. Bugün Siyonist rejimin Gazze şeridindeki cinayetlerine değinen ve bazı Arap hükümetlerini eleştiren Hucetul İslam Kazım Sıddık'ı, bu hükümetlerin Siyonist rejimle ilişkilerini eleştirerek ve keserek Filistin ve Gazze halkına destek vermeleri bekleniyor açıklamasında bulundu. Hucetul İslam Kazım Sıddık'ı ayrıca şunları kaydetti. Bölgedeki direniş grupları Siyonist rejimin cinayetlerine gereken cevabı vermiştir ve direniş yakında bu rejimin yüzünü toprağa sürecektir. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında son istatistiklere göre çoğunluk kadın ve çocuk olmak üzere 31.341 Filistinli şehit oldu, 73.134 kişi de yaralandı. Konuşmasının diğer bir bölümünde 12. İslami Şura Meclisi ve 6. Bilgeler Hobregan Meclisi seçiminin yapılmasına değinen Hucetul İslam Sıddık'ı sözlerine şunları ekledi. İran halkının seçimlere %41 oranında katılması kabul edilebilir bir cihattı ve düşmanları nizama ve halka yönelik tüm komplolarını etkisiz hale getirdi. Google'in geçmişine bakıldığında bu şirketin bebek katili İsrail rejimiyle uzun bir işbirliği geçmişi olduğu görülüyor. Birkaç gün önce İsrail'in Google Başkanı Barak Rajov'un katılımıyla New York'ta "Öğretmeye Dikkat Edin" başlıklı bir teknoloji konferansı düzenlendi. Bu konferansta ve Rajov'un yeni projeyle ilgili konuşması sırasında Google Bulut Platformu mühendislerinden biri, İsrail'in suçlarını kınayarak İsrail'in ve Google'in Siyonist rejimle yapması gereken işbirliği ve ilişkileri karşı duyduğu tiksintiyi dile getirdi ve bu Google çalışanın işten çıkarılmasına neden oldu. Bu protestonun nedeni Gazze'de şehit sayısının artması ve Filistinlilerin kuşatılması ve şiddetli kıtlığa maruz kalmasıyla birlikte Google'in diğer süper güçlerle birlikte Nimbus adı verilen 1 milyarlık sözleşme programını hayata geçirmesiydi. Bu proje sayesinde Siyonist rejimin ordusu ve güvenlik aygıtıyla ileri yapay zeka teknolojileriyle donatılacak ve bunun sonucunda İsrail önemli bir güç ve nüfuz elde edecek. Nimbus projesinde bir diğer önemli nokta da bu projenin ve onun Google'daki temsilcilerinin dünyanın her yerindeki insanların önemli miktarda veri ve bilgilerine erişmesidir. Başka bir ifadeyle İsrail rejimi Google gibi şirketlerle kurduğu yakın bağlantı sayesinde bu şirketlerin büyük verilerini pratik olarak elde edebiliyor. Bunları özellikle Filistin halkına yönelik baskı ve casusluk eylemleri doğrultusunda kullanabiliyor. Bu teknoloji konferansında kovulan Google çalışanı bu sözleşmeleri protesto etmek için şöyle bağırdı. Soykırımı güçlendirecek bir teknoloji üretmeyi reddediyorum. Ajanlar tarafından konferans salonundan çıkarılırken o Filistin'e desteğini yüksek sesle bildirdi. Bu Google çalışanı işten çıkarıldığı haberi birkaç gündür medyada dolaşıyor. Google'ın sözcüsü bu çalışanı işten çıkarmak için sahte nedenler öne sürerken, insan hakları grupları bu kişinin Gazze'lilerin İsrail tarafından öldürülmesini protesto ettiği için kovulduğuna inanıyor. Apartheid için teknolojiye hayır kampanyası da bir bildiride Google'ın hedeflerinin net olduğunu bildirdi. Şirket, Google'ın etik hatalarını gizlemek için çalışanlarını susturmaya çalışıyor. Google, Nimbus projesi aracılığıyla ilk yapay zeka tabanlı soykırımı sağlıyor. Bu anlaşma aracılığıyla Google ve Amazon, İsrail'in apartheid hükümetine ve Gazze'nin Filistinlilere yönelik soykırım kampanyasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda 600'den fazla Google çalışanı, şirketin pazarlama yönetimine yazdığı bir mektup aracılığıyla Google'dan İsrail'in Google Başkanı Rajov'un bahsettiği "Öğretmeye dikkat edin" formundan mali desteğini geri çekmesini istedi. Google uzun bir süredir çalışanların Amerika ve İsrail'deki soykırımlarla olan bağları nedeniyle çalışanların protesto ettiği ve çoğu zaman işten atılmalarına ya da zorla istifalarına yol açan bir site haline gelmiş durumda. Siyonist rejim son aylarda yalanlar yayarak Gazze'de hayali başarılar yaratmaya ve vahşetini meşrulaştırmaya çalıştı ancak bugüne kadar birçok kez skandala maruz kaldı. Bu yazıda Siyonist rejimin Gazze Savaşı ile ilgili 7 yalanı üzerinde durulacak. 1. Ateşkesi kim ihlal etti? Siyonistlerin ilk yalanı Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Mescid-i Aksa'ya saldırı operasyonu düzenleyerek Gazze şeridindeki ateşkesi ihlal ettiği yönündeydi. Siyonist rejimin ordusu Hamas'ın 7 Ekim operasyonu öncesinde defalarca Gazze'yi hedef alırken Ürdün Nehri'nin batı yakasında da 230'dan fazla Filistinli öldürürken bu yalanı ortaya atmıştı. Aslında Aksa tufanı operasyonu öncesinde ateşkesi ihlal eden İsrail'di. İkinci yalan ise İsrail ordusunun önceliğinin Gazze şeridindeki esirlerin serbest bırakılması olduğuydu. Amerikalı sunucu Mehdi Hasan'a göre gerçek şu ki bu konu İsrailler için bir öncelik değil. Gazze'de çok sayıda İsrail esiri İsrail ordusu güçleri tarafından bombalamalar, silahlı saldırılar ve evlerin havaya uçurulması sırasında öldürüldü. İsrail'in üçüncü yalanı Hamas güçleri tarafından 40 bebeğin kafasının kesilmesiydi. Amerikan kanalı CNN'in muhabirinin bile yayınladığı için özür dilemek zorunda kaldığı bir yalan. İsrail bu yalanı geniş çapta destekledi ancak herhangi bir kanıt sunmadı. Daha sonra bu iddianın tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. CNN muhabiri Sarah Sidner bu büyük yalanı X sosyal medya hesabından şöyle yazdı. İsrail Netanyahu'nun bürosunun bebeklerin kafalarını kesildiği yönündeki iddiasını doğrulayamayacağını açıkladı. Sözlerimle daha dikkatli olmam gerekiyor ve bunun için özür dilerim. Bu rejimin hastanelere yönelik yaygın saldırıları nedeniyle uluslararası alanda yaygınlaşan eleştirilerin ardından İsrailler cinayetlerini meşrulaştırmak için yeni bir yalan ortaya attılar. O da Şifa Hastanesi dahil tıp merkezlerinde Hamas komuta merkezlerinin varlığıydı. Bu yalan uluslararası kuruluşlarca ortaya atıldı. Siyonistler Şifa Hastanesi'ne saldırıp Bodrum'a ulaştığında uluslararası kuruluşlar bu hastanede Hamas güçlerine ait bir komuta kontrol merkezinin bulunmadığını ortaya çıkardı. İsrail eski başbakanı Ehud Barak CNN'e verdiği röportajda bu iddianın yalandan başka bir şey olmadığını itiraf etti. İsrail ordusunun sözcüsü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit ve yaralı sayısının çokluğu nedeniyle uluslararası alanda yaygınlaşan eleştirilerin ardından şöyle bir iddiada bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine güvenilemez ancak İsrail'li gazeteciler ve analistler Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı dışında güvenilir bir kaynak bulamadılar ve en ünlü İbrani gazeteleri bu kaynağa dikkat ediyor. Son raporlara göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 31 binden fazla Filistinli şehit oldu, 72 binden fazla Filistinli de yaralandı. Altıncı yalan İsrail'in Gazze'de katık olmadığını iddia etmesidir. Bu ise uluslararası kuruluşlar tarafından defalarca reddedilen bir iddiadır. Bu çocuklara yardım fonu UNICEF sözcüsü James Elder geçtiğimiz günlerde Gazze'de yaşanan insani felaketten duyduğu endişeyi dile getirdi. Gazze'deki felaketleri anlatmaya uygun kelimelerin bulunmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths geçtiğimiz günlerde yarım milyon Gazze sakininin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurdu. Tel Aviv'in 7. yalanı Gazze'lilerin Hamas'a oy verdikleri için öldürüldüğü yalanıdır. Gazze'deki son seçimlerin yaklaşık 20 yıl önce yapılmış olmasına rağmen bu böyle. Şehitlerin çoğu o dönemde doğmamıştı bile. İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridinde ve ürünlerinin batı yakasında savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatıyor. İsrail rejimi 1917 yılında İngiliz sömürgeciliğinin tasarımı ve Yahudilerin farklı ülkelerden Filistin topraklarına göç etmesiyle oluşturulmuş ve 1948 yılında varlığı ilan edilmiştir. O tarihten bu yana Filistinlileri soykırıma uğratmak ve topraklarının tamamını ele geçirmek için çeşitli toplu katliam planları yürütüldü. Almanya İsrail'e kimyasal silah veriyor mu? Bars Today'in bildirdiğine göre 25 Mart 1366'da Irak Bağız hükümeti Saddam'ın direkt emriyle Halepçi halkını kimyasal bombardımana tuttu. Kaynaklara göre bu kimyasal saldırıda kullanılan gazlar arasında başta Almanya olmak üzere bazı batılı ülkelerden Saddam'a sağlanan hardal gazı, sarin, tabon ve X yer alıyordu. Başta Almanya olmak üzere batılı ülkelerin yıkıcı silahlar ve kitle imha silahları yapma ve kullanma durumu ciddidir. Ve bu ülkenin Siyonist rejimi bir ölümcül silahlarla silahlandırdığına dair ciddi şüpheler bulunmakta. Gazze Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Almanya'dan İsrail'e silah ihraç etme ruhsatı da artırıldı ve Berlin hükümetinin öncelikleri arasında ilk sıraya yerleşti. Alman hükümeti Aralık 2023'te İsrail'e yaklaşık 303 milyon euro 323 milyon dolar değerinde askeri teçhizat ihracatını onayladı. Bu rakam 2022 yılının tamamındaki 32 milyon euroluk silah ihracatına kıyasla silah ihracatında 10 kattan fazla artış olduğunu gösteriyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü Almanya'nın son yıllarda Siyonist rejime 1000'den fazla tank motoru sağladığını bildirdi. Siyonist rejimin son aylarda Gazze ve Güney Lübnan'da fosfor bombaları dahil olmak üzere yasaklanmış silahları kullanması, Amerikalıların hala saldırgan ülkeleri silahlandırma konusundaki geleneksel yöntemlerine sadık kaldıkları şüphesini güçlendiriyor. Siyonist rejimin bölgede bu silahları kullanmasına ilişkin endişeler kimyasal silahlar sözleşmesine üye devletlerin 38. konferansında yer alan bağlantısızlar hareketi, Siyonist rejimin Gazze saldırısında işlediği suçlara işaretle Filistin hükümetinin Siyonist rejimin olası kimyasal silah kullanımının araştırılması yönündeki talebini destekliyor. Yayınlanan raporlara atıfta bulunan bağlantısızlar hareketi, Siyonist rejimin fosfor bombaları dahil olmak üzere yasaklanmış silahların Gazze ve Güney Lübnan'da kullanılmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek Gazze ve Batı Şeria yönelik saldırılarda sinir gazı ve diğer zehirli maddelerin kullanılma olasılığı konusunda uyarıda bulundu. Batılı silah üreticisi ülkelerin tarihinin bölgedeki gelişmelere insani olmayan ticari ve önceki bakış açısı geçtiğimiz yıllarda insan hakları çevrelerinin geniş kaygılarını da beraberinde getirmiştir. Kimyasal silahların kullanımı uluslararası anlaşmalara göre yasaklanmışken Irak'ın Baas rejimi Hicri Şemsi 27 Mir 1359'dan 3 şehri ver 1367'ye kadar İran'ın Sardeş şehrine toplam 582 kimyasal saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 10 binden fazla kişi şehit olmuş, 100 bine yakın kişi yaralanmış ve sürekli tedaviye ihtiyaç duymuş, 250 bin kişi ise hafif yaralanmıştır. İlk sosyal ağındaki İranlı aktivistlerden Ali Rıza Necar bir tweet yayınlayarak Filistin milli futbol takımı oyuncusu Muhammed Barkat'ın şehadeti konusunda Batı'nın sessizliğini eleştirdi. Ali Rıza Necar bu paylaşımda şunu yazdı. FIFA, La Liga, Bundesliga gibi sizin için kendini ateşi suya atıp zulmünüzü haykırıncaya kadar mavi gözlü değildiniz. Eğer dünyada gerçek anlamda insanlık ve insan hakları canlı olsaydı Filistin milli takımın oyuncusu Muhammed Barkat'ın isminin bugün medyada gündem olması gerekirdi. Şehadetin kutlu olsun. Filistin milli takımın futbolcusu Muhammed Barkat pazartesi günü Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'taki evinin İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu şehit oldu. Resmi rapor ve istatistiklere göre Gazze Şeridi ve Ürdün Nehri'nin batı yakasında geçen yıl 7 Ekim'den bu yana şehit olan sporcuların sayısı 90'ı futbolcu olmak üzere 157 kişiye ulaştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Washington'un İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırım muafiyetini 120 gün uzattığını duyurdu. Muhabirimizin verdiği habere göre Matthew Miller, Washington'un Irak'ın İran'dan elektrik ithal etmesine izin veren yaptırım muafiyetini 120 gün süreyle uzattığını söyledi. Amerikalı bir medya kuruluşunu salı günü bildirdiğine göre Joe Biden yönetimi İran'a ülkenin 10 milyar dolardan fazla dondurulmuş varlığa erişmesine izin verecek yeni bir yaptırım muafiyeti getirmenin eşiğinde. Washington Free Balkan'a göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kasım ayında Irak'ın İran'dan satın aldığı milyarlarca dolar değerindeki elektriği transfer etmesini olanak tanıyan bir yaptırım muafiyeti imzaladı. Sırada bültenimizin son haberi var. Aile Sağlığı Planı Dünya Sağlık Örgütü'nde İran adına tescillendi. Pars Today'in verdiği haberde Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye ülkelerin Sağlık Bakanları'nın Astana'daki 7. toplantısında üye ülkeler tarafından memnuniyetle karşılanan İran İslam Cumhuriyeti Sağlık, Tıp ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Eynullahi'nin konuşmasının ardından Avrupa Bölgesel Sorumlusu İran adına yenilikçi aile sağlığı programını Dünya Sağlık Örgütü'ne kaydettirdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Otel Tehran, Siyonist rejimin İran'a karşı yeni film projesi başlığı altında. Son yıllarda Mossad işbirliğiyle gerçekleştirilen Siyonist film yapımlarının hacmi büyük oranda artmış ve bu eserlerin başlıklarında Tahran ismi çok sık tekrarlanmaktadır. Sahte İsrail rejiminin sineması bu kez Otel Tahran adında İran karşıtı bir film daha çekmeye hazırlanıyor. Korkutucu bir ruh haliyle Tahran Oteli eylemi İsrail'in İran karşıtı istihbarat teşkilatının gerçek dünyadaki başarısızlıklarını bu baskıcı rejimin zaferi olarak sunmayı amaçlıyor. Çekimleri Mayıs ayında başlayacak olan Otel Tahran'ın yönetmeni Guy Moshe 4. filmini çekiyor ve bu ülke dışında hiçbir şöhreti yok. Tahran Oteli'nin senaryosu Basel Bassi'nin yardımıyla Moshe tarafından yazılmıştır. Bassi senarist olduğunu iddia etse de bundan önce Amerikan casus teşkilatı CIA'in özel harekat memurlarından biriydi. Görünüşe göre filmin yapımında uluslararası film yapım şirketlerinin en bilinmeyenler arasında yer alan 4 bağımsız film yapım şirketi yer alıyor. Tahran Oteli'nin yapım sürecinde bu bilinmeyen yatırımcıların ve Basel Bassi'nin varlığı filmin Mossad'ın emriyle ve onun yeşil ışığıyla çekileceği yönündeki gerçeğe çok yakın spekülasyonları alevlendirdi. Film uzmanlarına göre bu film muhtemelen yalnızca işgal altındaki Filistin'deki aşırılık yanlısı ve savaş çığırtkanı güçler tarafından beğenilebilir ve burası dışında izleyicisi olmayacak. Gözlemciler Otel Tahran yapımına ilişkin haberin bilinmeyen birkaç film sitesi ve dergide yer alması dışında Variety, Screen, Daily ve Hollywood Reporter gibi saygın yayınlarda yer almaması gibi ilginç bir gerçeği de dile getiriyor. Ve bu nokta şunu gösteriyor. Bu filmin sinematik değeri ve inandırıcılığı yoktur. Siyonist rejimin casus örgütü üretimlerinde başta İran olmak üzere direniş güçleri alanındaki başarısızlıklarını haklı çıkarmak için detaylı bir plan izliyor ve sahte gösteriler yaparak İran'ı dünya kamuoyuna savaşçı bir ülke olarak tanıtmaya çalışıyor. 2020 yılında Apple TV tarafından dünya çapında yayınlanan Daniel Sirkin Tahran dizisi ve 2023 yılında yapımı olan ve henüz vizyona girmemiş olan Aaron Ricklis'in yönettiği Tahran'da Lolita Kani filminin yapımcılığını üstlendikten sonra Otel Tahran filmi İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti unvanıyla çekilen 3. filmdir. Mossad, Otel Tahran'a benzer filmler yaparak İran'ın nükleer enerjiye barışçıl erişimi için bir marj yaratmayı amaçlıyor. İran, hukuki hakkını elde etmek adına son 20 yılın en ağır yaptırımlarına maruz kalmış. İran milleti de bu yaptırımlara karşı ayakta kalmıştır. Bu Amerikan casusluk teşkilatı CIA'in ve Siyonist rejimin casus teşkilatı Mossad'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenilirliği konusundaki kamuoyunu etkilemek için film yapımlarıyla doğrudan çalışmasına neden oldu. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Oppenheimer neden Amerikan hükümetinin favorisi başlığı altında? Oppenheimer'e atom bombası yapıldıysa bunun düzenli sağlamak için olduğunu ve lütfen Amerika'nın cephaneliklerini kötüye kullanmayın demeye çalışıyor. Oppenheimer aslında vahşiliğe karşı medeniyet fikrini yansıtıyor. Robert Oppenheimer atom bombasının babasının adıdır ve Christopher Nolan onu hayatını konu alan Oppenheimer adlı bir film yazıp yönetmiştir. Bu film 2023 yılında gösterime girmiş ve 2024 Oscar'larında 13 kategoride aday gösterilirken 7 Oscar kazanmıştır. Nolan filmin başında istediği her şeyi getirdi ve filmin geri kalanında bunu detaylandırmaya çalıştı. Tarih sayfaları Amerika'nın dünya haklarına karşı işlediği bazı bilimsel gelişmeler sayesinde işlediği suçlarla doludur. Amerika güce inanır ve caydırıcılığı da bu konuda ele alır. Elbette bu filmde bilimin Amerikan gücünün üretimine hizmet ettiği çok iyi gösteriliyor. Oppenheimer'ın filminin hikayesine bakıldığında Amerikan toplum arasındaki çatışmayı net bir şekilde görebilirsiniz. Peki bu çatışmanın doğası nedir? Bir politikacı ile bir bilim adamının birbirleriyle temel farklılıkları vardır. Nolan, politikacıların bomba attığı ve bilim adamlarının bomba ürettiği bir toplumu tasvir ediyor. Amerikalı bilim adamlarının acı ve pişmanlık dolu günleri ve politikacıların politikaları Amerika'nın dünyayı yönetme stratejisinin türünü açıklamaktadır. Ve zafer için insanlık dışı eylem ve bu acı ama gerçek bir strateji olarak kabul ediliyor. Oppenheimer'ın filmi politikacıların güç peşinde koşarken konumlarını kötüye kullanmalarının kötü olduğunu ancak hiç kimsenin atom bombasının ve onu yapanların doğasından şüphelenmemesi gerektiğini göstermeye çalışıyor. Çünkü bu bomba askerlerin hayatını kurtarıyor ve savaşın devamını engelliyor. Onlara göre bilim adamlarının önemli bir görevi vardır. İcat etme ve ilerleme görevi ve politikacının kararını vermesi gerekir. Elbette kimse sormuyor, insan hayatının değerini nasıl hesaplıyorsunuz ya da neden yıllar sonra bu trajediden dolayı kimse özür dilemiyor. Onlara göre dünyada yeni düzeni kabul etmesi gereken kimi vahşiler her zaman vardır ama onlar kabul etmedikleri için onların haddini bildirdik. Bu çalışma bu yeni düzeni de bilmeniz gerektiğini, bu yeni düzenin ahlaki ve insani değil hesaplı olduğunu defalarca vurguluyor. Oppenheimer ne kadar başarılı olsa da sizi eğlendirmek için burada değil. Film o kadar karmaşık ki dışarıdaki izleyici için eğlenceli olmaktan ziyade dolambaçlı bir hikaye ama ne olan size anlatılının. Labirentine sokmayı, birçok çatışmanın içine girmeyi, bir düzeni bozmayı ve yeni bir düzen yaratmayı başarıyor. Oppenheimer'in filmi uluslararası toplumun tüm eleştirilerini yanıt olarak nihayet Amerikan bombalarına gerekli demek istiyor. Onlara göre kendi kendini yetiştirmiş bir Amerika'nın mücadele etmesi gereken bir dış tehdit her zaman vardır. Almanlar savaş cephesinde yenilgiye uğratıldığında bile bu süreç kitle imha silahı olarak atom bombası Japon halkının üzerine atılana kadar durmuyor. Filmin her anında atom bombası projesinin bilimsel bir başarı olarak bahsedildiğini ve bu gerekliliğe karşı yeniden bir Sovyetler Birliği kurulduğunu görüyorsunuz. Filmin iyi bir şekilde yer verilen bir bölümünde Oppenheimer Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı'na şöyle diyor. Ellerime kan bulaşmış gibi hissediyorum ve bu mesele dünyayı kurtarmak ve barışı tesis etmek isteyen aynı hesapçı mesafeli aklın vurgusudur ve atom bombasının bilimsel bir araç olduğu cevabıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve Amerikan Başkanı gerçek bir savaşta bunu Japonya'ya attı ve kimse bu konuda üzülmüyor veya endişelenmiyor. Bu yazı medyanın başka bir kesimine ait olup Vatani Rus gazetesinden alınmıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Dmitri Peskov Cuma günü gazetecilere hitaben Türkiye-Rusya ile işbirliği konusunda Batı'nın benzeri görülmemiş baskısıyla karşı karşıya ancak bağımsızlığını korumaktadır ifadelerinde bulundu. Türkiye haber çevrelerinin Putin'in 12 Şubat'taki Ankara ziyaretine ilişkin tahminleri konusundaki bir soru üzerine Peskov bu ziyaretin kesin tarihini açıklamaktan kaçınarak bu ziyaretin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak şeklinde görüşünü ve yorumunu paylaştı gazetecilerle. Türkiye-Rusya ilişkileri son dönem aslında Ukrayna krizi başladıktan sonra nasıl bir aşamada ilerlediği, stratejik ve güvenlik açısından ne kadar önem ifade ettiği konusu medya kuruluşları tarafından defalarca vurgulanmıştır. Biz de bugün sohbetimizde bu iki ülke arasındaki yaşanan son gelişmeleri bu krize bakarak değerlendirmek istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile irtibata geçtik sevgili dinleyicilerimiz. Sayın Kasım Bey, öncelikle size hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak size şunu sormak istiyorum efendim. Türkiye Rusya ile ticari işbirliğini sürdürüyor bildiğiniz gibi. Bu süreç özellikle Ukrayna krizinden sonra bile hiç aksamadı. Rusya'nın son yaşananlardan sonra Türkiye'ye olan bakışını siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Öncelikle teşekkür ediyorum sualiniz için. Elbette ki bu soruya cevap verirken şunu ifade etmekte fayda var. Özellikle Amerika ve Amerika'nın dayatmasıyla arkasını aldığı Batı'nın, NATO üyesi bir Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini sekteye uğratmak için sürekli çaba gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Ve bu da Amerikan açısından, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı açısından doğal bir şey olduğunu da söylemek gerekiyor. Batı Amerika'nın dayatmasına yönelik onunla beraber hareket ediyor. Aslında belki de istediğinden de değil. Amerika'nın dayatması Batı'yı Amerikan çıkarlarına yönelik adım atmasını bir gerekçe olarak görmek gerekiyor. Ama bütün bunlara rağmen özellikle son yaşananlara baktığımız zaman özellikle İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin yeşil ışık yakması ardından çok geçmeden bunu onaylaması Rusya tarafında elbette ki hoşnutlukla karşılanmadığını hepimiz biliyoruz. Karşılanmadığı noktasındaki açıklamaları da gördük, görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen Rusya özellikle Devlet Başkanı Vladimir Putin Aralık ayında, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yaptığı açıklamalara baktığımız zaman Türkiye ile ortaklığın yüksek düzeyde olduğunu vurguluyordu. Her iki tarafın da iyi komşuluk, ortaklık, karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağlarını daha geliştirme noktasında kararlı olduğunu, özellikle Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rusya, Mavi Akım ve Türk Akım boru hatlarının işletilmesi kapsamında doğalgaz sektöründe yakın işbirliğinin oluşturulması, Türkiye Doğalgaz Dağıtım Merkezi'nin oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor. Ticaret, turizm, teknoloji alanında konuşulmayan ama ilginç projeler var. Bu anlamda Rusya, Türkiye gibi bir ülkeyi, özellikle NATO üyesi bir ülkeyi elbette Amerika'nın arzularına yem etmeyeceğini bu açıklamalarıyla vurguluyor. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkileri çok zaman zaman kırılsa da, zaman zaman siyaseten çatışmaya çatışsa da, örtüşse de ama bir denge politikasının devam ettiğini ifade edebiliriz. Ve bunun da bu yıl içerisinde Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye geleceği konuşuluyor. Bununla da bu ilişkilerin Amerika'ya rağmen, Avrupa'ya rağmen, Ukrayna üzerinde yürütülen savaşa rağmen devam edeceğini ve bunun güçleneceğini söyleyebiliriz.
Şimdi Ukrayna krizi Türkiye'nin dış politikasında nasıl yankılandı acaba? Yani bu gelişmeler sırasında Türkiye'nin Batı açısından önemli bir aktör olması Türkiye için neler kazandırdı sizce?
Evet, özellikle Ukrayna topraklarına yapılan saldırının hemen ardından Türkiye işgali savaş olarak nitelendirdi. ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı savaşan devletlere ait savaş gemilerinin bağlı bulundukları limanlara dönmek dışında boğazlardan geçişlerinin engellenmesi ve Rus savaş gemilerinin Karadeniz'deki karargahlarıyla Akdeniz'deki misyonlar arasında hareketliliğin önemli ölçüde sınırlandırılması anlamına gelen Montreux Sözleşmesi'ni hemen devreye soktuğunu açıklaması önemli gelişmelerden birisi. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları, Türkiye'nin bu yapıda eşit oy hakkına sahip bir müttefik olduğunun ve oyunun önemli olduğunun altını bir kere daha çizmiştir. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in PKK bağlantılı PYD'ye verdikleri destek ve 2019'dan beri Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosu nedeniyle üyeliklerine başlangıçta karşı çıkmıştı. Dolayısıyla bunlara ilaveten Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin uluslararası alanda arabuluculuk olarak hareket edebilecek bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendirdiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki tahıl anlaşmasında kolaylaştırıcı rolü oynayan Türkiye'nin pozisyonu ve yapılan anlaşma Birleşmiş Milletler tarafından da olumlu karşılanmıştı, övülmüştü. Dolayısıyla Türkiye temsilcilerinin de aralarında bulunduğu ortak bir koordinasyon kurulmuştu. Bu da çok önemli. Türkiye bir diğer kolaylaştırıcı çabası da Rusya ile Ukrayna arasında savaş esirlerinin takas edilmesiydi. Bu Türk dış politikasındaki gelişmelere örnek verebileceğimiz konulardı. Bunlar Türkiye'nin Karadeniz'deki rolü özgün bir rol olarak görülmüştü. Bir NATO müttefiki olmasına rağmen bölgedeki Amerikan varlığını desteklememiş ve Romanya gibi diğer müttefiklere de karşı çıkmıştı. Mevcut Türk dış politikası ise NATO üyeliğini vurgularken Doğu ile diplomatik kanalları açık tutarak her iki tarafı da birbirine bağlamıştır bu. Dolayısıyla hem Batı açısından hem Rusya açısından Ukrayna Savaşı'nda Türkiye bir denge politikası uygulayan ve bunu sahada da gösteren bir ülke olduğunu kanıtlamıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin kazanımı her iki tarafa da, özellikle Rusya ve Batı tarafını da birbirine üstün kılmadan dengeleyici politikasıyla bir kazanım elde ettiğini, Batı açısından da NATO ülkesi olması dışında Türkiye'nin jeopolitik durumunu göz önünde bulundurduğun zaman Türkiye olmadan bu bölgede herhangi bir şey yapılamayacağını ortaya koymuştur. Bu da Türkiye açısından bir kazanımdır. Rusya açısından da Türkiye'nin Batı'nın Amerika'nın dayatmasına rağmen onların uyguladığı ambargoya boyun eğmediğini, reddettiğini de göz önünde bulursak bunlar önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Türkiye-Rusya ilişkileri çerçevesinde yaşanan son gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile bu konu etrafında konuştuk değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü programımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Dinleyiciler, bugün yine geçen haftanın devamında İranlıların eski zamanlarda su tasarrufu ve su taşımacılığı konusundaki çalışmalarına değinmek istiyoruz. İran'ın güneybatısında Şuşter ve Denizpul kentlerindeki
su tesisleri ve yapıları, eski dönemlerde insanların nasıl bir maharetle yüzeysel suları kontrol ettiklerini gösteren iki önemli ve örnek yapılardır. Akan sular ya nehir yolunda ya da kayalardaki deliklerde su değirmenlerini çalıştırıyorlardı. Akan suların gücü buğday ve diğer tahılları öğütme gücüne sahiptir.
Su kaynaklarının yönetiminde ve intikalinde ayrıca su yapı inşaatları alanlarında İran'ı ilk ülkeler arasına yerleştirebiliriz. Bu konuda en önemli icatların büyük bir bölümü Huzistan ilinde bulunuyor. Desfol'da ilk su değirmeni Desfol Tarihi Köprüsü ile birlikte bundan 1700 yıl önce ve Sasaniler döneminde halkın ihtiyaçları dikkate alınarak Dez Nehri'nin yatağında inşa edildi. Söz konusu değirmenlerin birçoğu yaklaşık 70 yıl öncesine kadar çalışıyor ve halkın una olan ihtiyacını karşılıyordu. Fakat un fabrikasının kurulması ile söz konusu değirmenler eski önemine giderek yitirdi.
Günümüzde su değirmeni olarak bilinen yapılar eski zamanlarda bent ve değirmen olarak kullanılan su yapılarından oluşuyor. Bu kompleksler Dez Nehri'nin daimi su akışı, değirmenlerde üretilen ürünlerin örnekleri ile kentin merkezi çekirdeği ile eş zamanlı olarak inşa edildi ve gelecek yıllarda kentin genişlemesine orantılı olarak genişletildi. Desvul su değirmenlerinin mazisi Sasaniler dönemine kadar uzanıyor. Fakat nehrin 3 bölümünde günümüze ulaşan değirmen kalıntıları Safaviye ve Gacarlar dönemine dayanıyor. Bu yapılar Nehir Muluzu, Tuğla ve Saruj harcı ile inşa edilmiştir. Değirmenlerin mimari şekli ise ilçenin yerel mimari tarzıdır ve birbirine bağlı bir kompleks şeklinde inşa edilmiştir.
Değirmenlerin nehirdeki konumu onların eski dönemlerde tıpkı bir baraj gibi suyu istenilen tarafa yönlendirecek şeklindedir. Bu sistem Sasaniler dönemindeki en ileri sistemdi. Bu yapı polbent ve dembereç olarak bilinir ve nehrin batı ve doğu kesimini tıpkı bir köprü gibi birbirine bağlarken aynı zamanda sulama veya kente su ulaştırmak için arkada biriken su seviyesine kontrol edilebiliyordu. Söz konusu değirmenlerin içindeki yüksekliği nehir yüzeyinden yaklaşık 4 metredir. Fransız arkeolog Roman Grishman, İran Sanatı adlı kitapta bu sistemin eski tarih döneminde en eski sistem olduğunu ve geçmişinin 1400 ila 1500 yıl önceye dayandığını belirtiyor. Tabi yapılan araştırmalar ise bu tarihlere doğruluyor.
Tahran Radyosu.
Nehrin ortasında Polbend'in köprü ağızlarından birinde Sasani eyvanlarına benzeyen büyük bir kemer vardır ve Sasani eyvanlarını anımsatıyor. Sasani şahlarının bu tarz mimariye olan ilgileri nedeniyle buranın bir serdar veya büyük bir yetkilinin yeri olarak belirlendiğini düşünebiliriz. Bu yapılar muazzam polbentlerin bazı parçalarıdır ki daha sonraları çeşitli bölgelerde yapılan değişikliklerle değirmene dönüştürülmüştür. Değirmendeki taşlardan alttaki sabit iken diğeri nehir suyunun kuvvetiyle dönüyordu. Her değirmenin 5 işçisi vardır ve her biri katır ile değirmene buğday getirme, buğdayları değirmen taşına kadar taşıma, değirmen taşlarını kontrol etmek ve onları toplamak gibi farklı görevleri vardı. Ayrıca bir kişi de değirmende gece nöbetçi kalırdı.
Eski zamanlarda nehirde su hacmi azalınca su seviyesini yükseltmek ve suyu değirmenlere doğru yönlendirmek için içi taşla dolu hasır sebetler üst üste konularak kullanılıyormuş. Aslında bu sebetler tıpkı bir derivasyon band görevini yapıyormuş. Değirmen özel mülkiyete sahipti ve Safeviler döneminde sayıları 50 ile 60 adetti. Fakat onların bazı bölümleri mevsim selleri sonucu tahrip olmuştur.
Desful su değirmenleri Des Nehri'nin çeşitli bölümlerinde bulunuyor. Onlardan bir kısmı Desful Barajı'ndan yaklaşık 800 metre ve Des Kıyı Eğlence'nin güneyinde, bir kısmı Desful Yeni Köprü altında, diğer bölümü de ilçenin eski köprüsünün yanındadır. Fakat dünyanın en eski çok amaçlı sanayi kompleksi Schuster kentindedir. Bu kompleks su taşıyan tüneller, bent, un üretim değirmenleri, çekirdek yağı çıkartma gibi birçok işlevi olması nedeniyle dünyanın en eski tarihi çok amaçlı kompleksidir.
UNESCO tarafından yaratıcı dehanın bir başyapıtı olarak nitelendirilerek 2009 yılında dünya mirası olarak ilan edilerek İran'ın Birleşmiş Milletler listesinde yer alan 10. miras alanı olan Schuster tarihi su sistemi birbirine bağlı olarak çalışan 13 tarihi eserden oluşuyor. Bu eserler Hahameneş döneminden Sasanilere kadar suyun daha verimli kullanılması için inşa edilirdi. Fransız arkeolog Madame Jane Dufflay seyahatnamesinde bu alanın Endüstri devriminden önce en büyük sanayi kompleksi olduğunu belirtiyor. Söz konusu tarihi 13 eser birbirinden kısa mesafelerde ve Schuster kentinin yakınında bulunuyor.
Şelaleler ve su değirmenleri tarihi Schuster su sisteminin en büyük ve en çok ziyaretçisi olan bölümdür. Bu tarihi komplekste önemli miktarda su değirmeni vardır ve değirmenlerin dönmesi için su gücünün kullanılma örneği açısından mükemmel sayılır. Bu kompleks eski asırlardan suyun en verimli şekilde kullanılması için eşsiz örneklerden biridir. Bu tarihi kompleksin en bariz özelliklerinden biri eski Schuster kentinin tarihi ve eski bölgesinin yanında olmasıdır. Bu bölge sanayi kullanımının yanı sıra suyun az olduğu dönemlerde kentin su ihtiyacını da karşılar. Bu komplekste çok güzel bir manzara oluşturan, özel bir görüntü sergileyen olay ise su değirmenlerinde kullanılan su atıklarının suni şelaleler olarak ortamı güzelleştirmesi ve büyük bir havuza akmasıdır. Ayrıca Sekore, Dehaneşer ve Beliti olarak tanınan üç ünlü tünelin su kaynağı olan arka bentlerin bölgesi de kendine has doğal güzelliklere sahiptir.
Su tünellerin tasarımındaki ilginç konulardan biri ise tarla sulaması dışında bazı farklı alanlar için kullanılabilmesidir. Gerger Köprü arkasındaki üçlü tüneller değirmeni çevirmek için suyun belli hacmini aktarma görevleri vardır. Gerger Nehri üzerinde Schuster su değirmenleri ve şelaleleri eski dönemlerin mühendislik ve teknik biliminin şaheserlerindendir. Gergen Nehri ise tamamen deskent, yani el ile oyulan bir nehirdir ve Sasani dönemi şahlarından Erdeşir Babekan tarafından inşa edildi söyleniyordu. Fakat arkeolojik araştırmalarda bu tarih daha da geriye götürüldü.
Şuşter kentinde yaşamın uygun şartları ve seçkin konumu ise Karun Nehri'ne yakın olmasındandır. Bu yüzden tarih boyunca halkın bu bölgede yaşaması için uygun ortam oluşturmuştur. Şuşter'deki en eski tarihi eserler Paleolitik dönemi ve tarih öncesine dayanır. Şuşter sular arasında tıpkı bir ada gibidir ve etrafında birçok su yapıları, kanal, köprü bentler ve değirmenler şeklinde inşa edilmiştir. Tarihi rivayetlere göre Şapur Sasani döneminde Şuşter kenti altın çağını yaşıyor ve sahip olduğu sulama tesisleri ile donatılarak tarım sektörü en iyi dönemini yaşadı. Aslında Şuşter çalışma açısından birbirine bağlı olan, bu açıdan da dünyada eşsiz sayılan bir kent olarak su binaları ve tesislerin müzesi olarak da kabul edilebilir.
Şuşter tarihi su tesislerindeki çalışma temeli ise Gerger Barajı'nın nehrin önünü keserek kayada oyulan tünellerin su alması için su yüzeyini yükseltiyor. Üçlü tüneller suyu komplekse yönlendiriyor ve birçok kanala aktarıyor. Kanallardaki su değirmenleri çalıştırmanın ardından büyük bir havuz gibi alana şelale şeklinde akıyor. Bu yüzden Şuşter ve Desful tarihi su tesisleri suyun diğer bölgelere taşınması için eski insanların ne kadar yüksek teknik ve mühendislik bilgisine sahip olduklarını gösteren en iyi örneklerdir. Bu sular ya nehir yolunda veya kayalarda oluşan veya var olan oyuklarda su değirmenlerini çalıştırıyordu. Akan suyun gücü buğday ve diğer tahılları öğütüyor ve inşa edilen baraj ve bentler de Karun Nehri'nin suyunu büyük kireç bir kayaya doğru yönlendiriyordu.
Böylece asırlar boyunca insanlar birbirinin yanında dayanışma içinde doğa ile el ele en iyi şekilde su kaynaklarını yöneterek kullanıyorlardı.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde sağlığa ve sıhhatinize vermeniz gereken önemi ve bunun hayatınızdaki olumlu ve faydalı yanlarını konu edineceğiz. Geçen bölümlerde zaman yönetimi ve bu yöntemin daha iyi ve keyif verici anlar yaşamak için gerekliliğini ve rolünü ele almıştık. Bunun yanı sıra düzenli olmak, hedefli yaşamak ve bu hedeflere ulaşmak için doğru planlamanın öneminin de altını çizdik. İyi bir planlamanın yaşamdaki tüm kişisel ve toplumsal görevlerimizi düzenli olarak yerine getirmesinde size yardımcı olabilecek bir planlama olduğunu söyledik.
Böyle bir planlama ancak hayatın çeşitli yanlarının göz önünde bulundurması ile yapılabilir. Her insanın kişisel ve toplumsal hayatı onun kendi ve başkaları ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı için planlamalarda da kişi hayatının bu iki önemli boyutu göz önünde bulundurması şarttır. Kişisel görevlerden kastedilen her kişinin bilim öğrenme, ahlakını eğitme, maneviyata yönelme, kişisel sağlığına ve sıhhatine önem verme, sağlıklı beslenme, sportif planlama yapma, eğlenme ve vakit geçirme, kendi yeteneklerine has eğitim kurslarına katılma, iş sahibi olma ve gelir elde etmesidir.
Tabii tek bir boyuta odaklanması halinde insanı hayatın başka boyutlarından mahrum kalmasına neden olacaktır. Böyle bir süreç yaşanırsa insan değerli bir keyfi alma hazından da yoksun kalacaktır. Ancak başarılı bir planlama insanı kişisel ve toplumsal görevlerine doğru yönlendirip daha iyi bir yaşamı kişiye vaat edecektir. İslam dininde görevlerin yerine getirmesi bir Müslüman için önemli meselelerden sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de insanın dünyadaki görevleriyle ilgili Beyyine suresinin 5. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmelerinden başka bir görevleri olmadığı emredilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Allahu Teala bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Böylece İslam dini açısından insanın asıl görevi kulluk etmektir. Ancak bu kulluk etme, köşeye çekilme ve tecritte yaşamak anlamına gelmez. İslam'da kulluk etmek kavramı, her kişinin kişisel ve toplumsal hayatında Allah rızası için çalışması ve Allah rızasını ve ona yakınlaşmak için çaba göstermesidir. Bu yönde adım atan bir insan, haram lokmadan, hak yemekten, yalan söylemekten, kötü davranmaktan, bencillikten ve kibirden de uzaklaşacaktır. İslami öğretiler öyle bir özelliğe sahip ki onlardan toplumsal ve dengeli bir hayat yaşamalarını istiyor. Bu öğretilerde Müslümanların birbirleriyle iletişim kurmaları ve sorunlarının çözümünde yardımlaşmaları tavsiye edilmiştir. Komşularına iyi davranmak, fakirler ve acizlere mali yardımda bulunmak tavsiye edilmiştir. Bu semavi din, Müslümanlardan kendilerini eğitmeleri ve yetiştirmelerinin yanı sıra başka Müslümanlar ve İslami topluluğun kemale doğru adım atmasında aktif rol oynaması istenmiştir.
Tahran Radyosu.
Bir Müslüman kişisel ve toplumsal görevlerini yerine getirmek ve Allah rızası için çabalamakla mükelleftir. Geçen bölümlerde kişisel görevlerle ilgili konuşmuştuk. Düşünmek ve kafa yormak, bilim öğrenmek, yeteneklerin tanınması ve yetiştirilmesi, bir meslek edinmesi gibi meselelerin daha iyi bir yaşam için gerekli olduğunu söylemiştir. Şimdi de bir başka önemli kişisel göreve değinmek istiyoruz. Öyle bir görev ki göz ardı edilmesi halinde birçok zorluk ve sorun ile karşı karşıya kalınabilir. Bu önemli görev sağlığın korunmasıdır. Biz insanların çoğu zaman gafil olduğumuz ve Allah-u Teala'yı bahşettiği bu nimetlerden dolayı şükretmekte kusurlu davrandığımız nimetlerden biri de sağlık ve sıhhat nimetidir. Biz insanlar sağlıklı olduğumuz sürece bu nimetin değerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak hastalanıp hafif bir şekilde ateşimiz olduğu zaman istediğimiz ve arzu ettiğimiz tek şey sağlık ve sıhhattır.
Hastanede olan bir hastanın ziyaretine gittiğimiz zaman veya bir hastayı hastaneye götürmek istediğimiz zaman birçok hasta ve rahatsız insanla karşı karşıya kalıp sağlığımızın kıymetini daha iyi anlarız. Hekim Hipokrat bu konuda şöyle diyor. Sağlık sadece hastaların görebildiği sağlıklı insanların başındaki taçtır. Evet değerli dinleyicilerimiz. Sağlık nimeti arzu ettiğiniz, özlemle istediğiniz binlerce şeyden daha değerli ve kıymetlidir. Sağlıklı bir insan ne kadar yüksek dereceli bir nimet içinde yaşadığını anladığında en iyisi Yaradan'a hamd edip ona verdiği bu nimetinden dolayı şükretmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlık ile ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştır. Sağlık, insanların günlük hayatının sermayesidir. Bu sermaye toplumsal ve kişisel sermayelere, ayrıca fiziksel kapasitelerine dayalı olumlu bir kavramdır.
Bedensel sağlık olarak da bilinen fiziksel sağlık, insanın günlük faaliyetleri içinde yeterli olması ve acil durumlar içinde enerjisinin korunmasının yanı sıra hastalıklardan korunması için de gerekli kapasiteye sahip olması demektir. İşte bu sağlık denilen bu değerli inci var gücümüz ile korumaya çalışıp hiçbir zaman onu ihmal etmemeliyiz. İslam açısından da nefsin korunması ve bedene özen gösterilmesinin yanı sıra fiziksel zararlardan sakınılmasına da büyük bir önem verilmiştir. Semavi dinimizde insan, Allah'ın yarattığı varlık ve onun yeryüzündeki temsilcidir. İnsan, farklı iletişim şekillerinde Allah eksenli bir hayat sürüp kulluk ile sentezlenen bir hayat için yaratılmıştır. Hayattaki huzur ve Allah'a kulluk etmek için en önemli etkenlerden biri sağlıklı ve sıhhatli olmaktır. İslami rivayetlerde de sağlığın önemine vurgu yapılması için bir insanın en zor durumlarda ve bunalımlarda ve krizlerde bile kasten kendi sağlığına zarar getiremeyeceğinin altı çizilmiştir.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sağlığı gizli ve bilinmeyen bir nimet olarak tanımlamışlardır. Peygamber Efendimiz sahabelerden olan Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Zer! Hasta olmadan önce sağlığını kavramaya çalış ve bundan hasta olduğun zaman yararlan. Hijyenik yaşamak, doğru beslenme ve spor yapma sağlığın korunmasına önemli rol oynayacaktır. Hijyen bir terim olarak bir kişinin veya topluluğun sağlığının artırılması için gerçekleştirilen davranışlar ve girişimlerdir. Kişisel ve toplumsal hijyen birçok yanı olan ve sağlığın önemli bir parçasıdır. İslam dininde kişisel hijyen konusunda olağanüstü gerçeklere değinilmiştir. Hatta hijyen ile ilgili bazı davranışlar için belli günler tayin edilmiştir. Örneğin tırnak kesilmesi için cuma günü müstahap sayılmıştır. Ellerin yemekten önce yıkanması, hoş koku sürmek, temiz giyinmek gibi tavsiyelerde, İslami öğretilerde sık sık vurgu yapılan hijyenik tavsiyeler arasına girmektedir.
Zaten Peygamber Efendimiz de kendisi temizlik ve paklığın habercisi olup kendisi herkesten daha ziyade hijyen konusuna dikkat ediyordu. Efendimiz ile görüşmelerde ilk göze çarpan özellik onun görünüşünün güzelliği, paklığı ve temizliğiydi. İnsanın maneviyatının onun doğal hayatı ile harmanlandığından dolayı Allah Resulü de hiçbir zaman sağlık, güzellik ve temizlikten söz etmeyi ihmal etmeyip burundaki tüylerin alınması kadar ince konularda bile tavsiyelerde bulunmuşlardır. Daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı ve sıhhatli olmanız şart. Bundan dolayı kişisel hijyene büyük bir yer ayırmamız gerekiyor. Kişisel hijyen bir kişide kurumsallaşması gereken alışkanlıkların toplamıdır. Böylece kişinin bu alışkanlıkları sevgi ve istekle yapması şarttır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şahsen temizliğe büyük önem verip elbise ve beden temizliği konusunda eşsiz bir örnektir. Peygamber Efendimiz abdestin adabını yerine getirmenin yanı sıra çoğu günler mübarek bedenini yıkayıp bunların her ikisini de ibadet olduğunu söylüyordu. Peygamber Efendimiz tenin temizliği, ruhunun tahareti ve kutsiyetiyle uyumlu idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her daim yarenleri, sahabeleri ve Müslümanlara başlarını, yüzlerini, elbiselerini ve evlerini temiz tutmalarına vurgu yapıp onların özellikle de cuma günleri yıkanmalarına ve hoş kokulu olmalarına özen göstermelerini istiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Başardığınız kadar temiz olun. Çünkü pak Allah'ımız İslam'ı paklık ve temizlik üzerine kurup temiz ve pak insanlardan başka kimsenin cennete giremeyeceğini buyurmuşlardır. Psikologlara göre çocukluk ve gençlik çağları kişisel hijyenin eğitimi için çok kritik bir dönemdir. Aile yani anne ve baba çocukların sağlık ve hijyen konularında da olduğu gibi onlar için örnek teşkil etmektedirler. Psikologların bakışından her öğün yemekten sonra dişleri fırçalamak, yıkanmak, ellerin yemekten önce yıkanması, tırnakların kesilmesi, yüzün yıkanması gibi hijyenik alışkanlıkların öğretilmesi çok faydalıdır.
Tabii sağlıklı alışkanlıkların başlaması için hiçbir zaman geç değildir. Bir kişiyi çocukluğunda hijyen konusunda eğitim verilmemişse veya hijyen konusuna ilgisiz olan bir ortamda büyümüşse, böyle bir kişiye alışkanlığı kazandırmak için tekrarlama ve alıştırma yaptırarak bu özellik kazandırılabilir. İşte hayatımız akıp gitmektedir. Biz daha iyi bir yaşam için ise daha fazla çaba göstermemiz şart. Bu çabaların ertelenmemesi ise daha büyük bir önem taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Adresi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah Sad suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki, Allah'a ibadet için belli bir zaman, yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, Günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı, yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerini yaş dolu gördüm. Ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, akl-i selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur. Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeyi verdiği onca öneme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesini ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.